Ayrım 3.
Bir saatliğine odadan çıkıp geri dönmeyi istemedik ve birlikte çalıştığımız bir Arap genciyle sohbet etmeye başladık. Genç öğrenci, "Ben burada kendi kişiliğimi saklıyorum," dedi. "Niye?" diye meraklı sordum. "Ben Lübnan başkanının oğluyum. Lübnanlılar ve gazeteciler beni burada görüp fotoğrafımı çekerler diye korkuyorum," dedi. "Tam tersine, Lübnan halkının seninle iftihar etmesi lazım. Babam başbakan olduğu halde kendi imkanlarınla para kazanmaya çalışıyorsun. Üzerlerine hiçbir mesuliyet almayan, zengin, şımarık, çocukların bizim ülkemizde tek meşgalesi geceleri Bağdat Caddesi'nde araba yarışlarına katılmak oluyor. Sabahın 4'ü olsun. Bu tip bir genç arabası ile benim yanındaki elektrik direğini vursun, yardım edebileceğimi sanmam. Ama geçenlerde uçamayan bir martıyı Barbaros Bulvarı'nda arabaların altından kurtarmak için kendimi oraya attım. Benim için çalışmak ve kendi paramı kazanmak büyük onur olmuştur. Gerekirse tuvalet de temizlerim. Nitekim fotokopi merkezinde zaman zaman bunu da yaptım. Bu kesinlikle utanılacak bir durum değil," diye karşılık verdim. "Amerika'da en zengin ailelerin çocukları bile gidip araba yıkarlar ve para kazanırlar. Böylece kazandıkları bu paranın kıymetini de bilirler. Ama ülkemizde nedense bu tür şeyler ayıp sayılır. Ama baba veya anne parasını harcamak işte o ayıp değil. Dönelim tekrar New York'a. Yurdun karşısında bir fotokopi merkezi vardı. Broadway Copy Center sahibi Mrs. Bistrisk, Polonyalı Musevi bir kadındı. Musevi toplumuna çok yardım ederdi. Boş zamanlarımda da fotokopi işlerinde yardımcı olmak üzere oraya gidiyordum. O zamanlar saatine 2 dolar 25 sent alıyordum. Bu asgari ücretti. Ama kazandığım para bana rahat gezme imkanı veriyordu. Tabii bu arada derslerimi hiç ihmal etmedim. Geceleri çalışıyordum derslerime. International House'da odalar küçüktü. Bir masa, bir komodin, bir de yatak ancak sığıyordu. Bugünkü Japon evlerine çok benziyordu. Unutmadan söyleyeyim. Bir de saatli radyom vardı. Beni en popüler parçalarla uyandırıyordu. Fast food kültürünün ürünü aileler için artık Amerika'da da mutfaksız küçücük daireler yapılıyormuş. Galiba bunlara stüdyo diyorlar. Fast food günümüzde o denli egemen olmaya başlamış anlayacağınız. Çok üzücü, hatta kahredici bir durum. Derslerimden arta kalan zamanlarda akşamları olabildiğince tiyatro, bale gösterilerine, sinemalara ve galalara gidiyordum. Bana iki iş de yetmedi. Üçüncü bir işe daha girdim. Bilindiği gibi Columbia Üniversitesi dünyanın en önemli üniversitelerinden birisidir. Bu üniversitenin en ünlü fakültesi de hukuk fakültesidir. Bu bakımdan hukuk fakültesine Amerika'nın tüm kentlerinden oldukça fazla başvuru oluyordu. Burada öğrencilerden gelen müracaat formlarını, referans mektuplarını ve istenen farklı belgeleri bir dosyada topluyorduk. Tüm belgeler tamamlandığında hepsini komisyona aktarıyorduk. Komisyon bu başvuruları değerlendirmek için toplanıp kimini kabul ediyor, kimini de reddediyordu. London Johnson Hukuk Fakültesi ve Torpil. Başımdan geçen ilginç bir anımı anlatmadan geçmeyeceğim. London Johnson o zaman Amerika başkanıydı. Bir gün telefon çaldı. Ben açtım. Öğrenci işleri dekanını arıyorlardı. Kim arıyor dedim. The President of United States. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı dediler. Telefonu dekana bağladım. Ama merakım üstün geldiğinden kapatmayıp dinledim. Bay Johnson, koskoca Amerika Başkanı, yani dünyanın en güçlü adamı, bir öğrencinin fakülteye kabul edilmesi için ricada bulunuyordu. İnanılmaz değil mi? Evet. Sadece Türkiye'de değil. Amerika'da da bile böyle şeyler oluyor. Kulaklarıma inanamıyordum. Telefonu hemen kapattım. Bir süre sonra dekan, o öğrencinin dosyasını istedi benden. Herhalde kabul edilmiştir çocuk. Jean Fonda, politika ve Türkistan'dı. Yurtta çok güzel dostluklar da kurdum. Yılda bir kez The Night of Nations, Uluslar Gecesi yapılıyordu. Burada her ülkenin öğrencilerine bir pavyon ayrılıyordu. Ulusal yemekler yapılıyor, standlar posterlerle süsleniyor, özgün giysiler, takılar hazırlanıyor ve ziyaretçilere sergileniyordu. Elbette satış da yapılıyordu. Bu satışlardan da elde edilen kar da eve, International House'a kalıyordu. Bir defasında standımıza Amerikalı ünlü sinema sanatçısı Jean Fonda geldi. O zamanlar politikayla ilgileniyordu. Sol eğilimliydi. Columbia Üniversitesi öğrencileriyle çok içli dışlıydı. Türkiye'de de beni tanıyorlar mı, seviyorlar mı diye bana sordu. Elbette dedim. Ben de sizi çok severim. Amerika kıtasında uzun otobüs gezileri. New York'taki eğitimim süresince yani 1,5 yıl boyunca Türkiye'ye hiç gelmedim. Bu arada Amerika'da olabildiğince gezdim. O zamanlar Greyhound otobüs şirketinin 99 dolarlık biletleri vardı. Bir ay boyunca Amerika'nın hemen her tarafına istediğiniz otobüse binerek gidebiliyordunuz. Bu sayede tatillerimde bütün Amerika'yı adeta adım adım gezdim. Bu otobüsler çok rahattı. Ayrıca çok da dakikti. Mesela tarifede 12.03 yazıyorsa dakikası dakikasına orada oluyordu. 10 saatlik yolculukta zamanı bu denli tutturmak oldukça zordu tabii ki. Ama bir şekilde bunu başarıyorlardı. Otobüs bazen birden yavaşlıyor ya da hızlanıyordu. Böylece şoförün varış zamanını ayarlamaya çalıştığını anlıyordum. Bu geziler sırasında ilginç olaylar da yaşadım. Bir defasında İzmirli mimar arkadaşım Taner'le birlikte sabahın çok erken saatlerinde Dallas'a geldiğimizde bir barda yorgunluk kahvesi içmek istedik. Barmen, "Size hizmet etmek istemiyorum, buradan çıkın," diye bizi kovdu. Sürekli yolculuk yaptığımız için üstümüz başımız kirlenmişti ve de sakal tıraşı olmamıştık. Israr ettiysek de adam bir türlü ikna olmuyordu. Ben de sinirlendim, kızdım, gururuma dokunmuştu ve polis çağırdım. Polis, "Siz Amerikan yasalarını bilmiyorsunuz galiba," dedi. "Eğer istenmiyorsa bu eyalette size hizmet edilmez." Ağzımız bir karış açık kalmıştı. "Ben bir şey yapamam, özür dilerim," dedi ve gitti. Bize biraz ters geliyor. Sizce de öyle değil mi? Bir keresinde de Meksika sınırındaki San Diego'ya gittik. Yine aynı arkadaşımla, Taner'le. Meksika, Amerika Birleşik Devletleri sınırından çok kişi aynı anda geçtiği için sadece şüpheli gördüklerini durdurup kontrol ediyorlardı. İkimiz birlikte yürürsek birimizden birini çevirirler diye ayrı ayrı şansımızı denemeye karar verdik. Ve kalabalığa karıştık. Ben geçtim ama onu çevirdiler. Herhalde ben Meksikalı'ya daha çok benziyordum. Tabii Meksika vizesi olmadığı için Taner geri dönmek zorunda kaldı. Ben ise 4-5 saat içinde de olsa yeni bir coğrafyada bulunmanın tadını çıkardım. Bu arada Taner'le bir süre birbirimizi kaybettik. 1-2 gün sonra yine bir yerlerde karşılaştık. Çünkü aşağı yukarı aynı rotayı izliyorduk. Mr. Rockefeller ve bir lokanta daveti. Kolombiya Üniversitesi'nin kendi öğrencilerine iş bulmak için açtığı bir bürosu vardı. Burada öğrencilere kısa süreli işler duyuruyorlardı. Genellikle literatür araştırması, bedensel özürlü birine yardım etme, çocuk bakma gibi geçici işlerin ilanlarıydı bunlar. Gide gele büroda görev yapan çocukla arkadaş olmuştum. Bir gün birlikte otururken bir telefon geldi. Görevli arkadaş, "Bu ilanı panoya asmayayım. İstersen sen hemen telefon et," dedi. Rockefeller merkezinden arıyorlar. İyi de para verirler. Telefon ettim. Bir bayan çıktı karşıma. Boya badana yapılacakmış. Kitapların ve tabloların önce raflardan alınıp sonra yerlerine yeniden yerleştirilmesi gerekiyormuş. Kolay iş. Üstelik 1972 yılında asgari ücretin saati 2 dolar 25 sent iken. Onlar saatine 4 dolar veriyorlardı. Gittim. Yanımda da birlikte çalışacağım Amerikalı bir arkadaş vardı. Mr. Rockefeller kendi bürosu olduğu için çalışırken arada onu iyi görüyorduk. Büroya giderken, çıkarken bizimle kısa da olsa konuşuyordu. Hatta hiç unutamam bana, "Ben tarih ve kültürüne çok meraklıyım. Özellikle iki ülkeyi çok beğenirim. Bir Türkiye, iki Nepal," demişti. 15 gün sonra işimiz bitmek üzereyken bize, "Cuma günü hazır olun, sizi yemeğe götüreceğim," dedi. Biz de elbette çok heyecanlandık. Midemiz bayram yapacaktı. Dünyanın en zengin adamı, bir dönemin New York valisi bizi yemeğe götürecek. Ha, vay canına. Cuma günü ikimiz de hazırdık. En güzel giysilerimizi giymiştik. "Hadi gelin bakalım," dedi. Rockefeller önde, biz arkada ve tabii en arkada da korumaları. Başladık yürümeye. Şoförü koştu, tam arabanın kapısını açacaktı ki, "Gerek yok," diye eliyle işaret etti. "Malum öğrenciyiz." New York'un o ünlü lokantalarının ancak vitrinine bakabiliyorduk. Rockefeller sayesinde iyi bir restoranda doyurucu ve lezzetli bir yemek yiyecektik. "Aman tanrım, o da ne? Her zaman yemek yediğimiz bir fast food lokantasına götürmedi mi bizi?" Ben arkadaşıma baktım, o bana baktı. Çok bozulmuştuk doğrusu. "Bu adam herhalde böyle zengin oldu," diye düşündük. Amerikalıların kefenlerinde cep vardı galiba. Kazandığını hayattayken zevkiyle harcayamadıktan sonra para ne işe yarardı ki? New York'ta yine unutamadığım basında da yer alan bir olay daha geçti başından. New York'ta tehlikeli bir metro macerası. Gezdiğim şehirler arasında New York'un yeri bir başkadır. Onu iyi tanırsanız seversiniz. Tanımak için de kentin en ücra köşelerine kadar girmelisiniz. Bilmelisiniz ki New York zaman zaman tehlikeli bir şehirdir de. Akşam bir misafir beklemiyorsanız kapınızı hiç kimseye açmamalısınız. Kimse kimseye yardım etmez bu dev şehirde. Sokakta ölseniz yanınıza yanaşmazlar bile. Gerçi bu hukuken de böyledir. Yani doktor değilseniz müdahale hakkınız yoktur. Dokunursanız siz suçlu duruma düşersiniz. Ayrıca New Yorklu zaman zaman o kadar zalim olur ve o kadar zamanla yarışır ki saati bile sorsanız vaktim yok deyip geçiverir. Bir gün patronçemiz Mrs. Bistrisk, çalıştığım fotokopi dükkanının sahibesi bana yüklü miktarda para vererek bir ödeme yapmam için beni merkez postanesine yolladı. Ancak vezin erken kapandığı için parayı yatıramadım. 1970'li yıllarda sırt çantası modaydı. Ve benim de bir sırt çantam vardı. Türkiye'ye New York'tan hareket edecek bir gemiyle dönecektim. Ve hazır şehir merkezine inmişken gemi biletimi de almak istiyordum. Bilet parasıyla birlikte emanet olan bütün para, kimliklerim, pasaportum, yani kısaca her şey o çantamın içindeydi. 42. caddenin altındaki istasyondan metroya binip kalmakta olduğum yurda dönecektim. Yanıma bir zenci çocuk geldi. Yakası, bağrı açık, boynunda koca bir madalyon sallanıyordu. 17-18 yaşlarında bir gençti. "Açım, bana 50 sent verir misin?" dedi. Ben de acıyıp çıkardım, 25 sent verdim. Baktım gitmedi. "Bütün çantanı ver," diye tutturdu. "Çek git," diye tersledim. İstasyon kalabalıktı, insanlar olaya şahit oluyorlardı. Ama kimse karışmıyordu. O sırada ekspres tren geldi. Kalabalığı ite kaka zorlukla içeriye girdim. Saat 18'di, iş çıkışı olduğundan her yer ana baba günüydü. Bir de baktım o zenci çocuk da aynı vagona girdi. Yanımda durdu, elini cebine sokmuş, bana gizlice bir bıçak gösteriyordu. Yine çantam istedi. Sinirimden çıldırmış gibi bağırdım. Kompartmanda bulunan hemen herkes gazetesinden, kitabından birkaç saniye kafasını kaldırarak ilgisizce baktı. Sonra tekrar başlarını çevirdiler. Birden metro trenlerinde polis olduğu aklıma geldi. Yine insanları ite kaka, vagondan vagona geçerek polis aramaya başladım. Ortalıkta polis falan yoktu. Çocuk yanıma yine geldi. Tekrar bağırdım. Yine aldıran olmadı. Orada yaşlı bir adamcağız vardı. Bana, aşağı inme sakın. Burada kal, daha emniyetlidir, diye uyarıda bulundu. Çocuk birden, sen de karışıyorsun, diye adama bir yumruk attı. Adamcağız, burada kal diyor ama benim inmem lazım. Çünkü yavaş yavaş Harlem'e doğru yaklaşıyoruz. İndim, iner inmez de sırtıma sert bir yumruk yedim. Sendeledim ama yürümeye devam ettim. Etraf yine kalabalık, aslında sokağa çıkmak istemiyorum. Geniş merdivenlerden hep birlikte iniyoruz. Bekledim, bekledim. Serseri yanıma gelince fırsatını bulup bir tane de ben ona yapıştırdım. Tabii birbirimize girdik. Etrafımıza bir halka oluştu. Seyrediyorlar. Ama yine hiç kimse karışmıyordu. Serseri artık iyice sinirlenmişti. Perona geri döneyim dedim. Baktım yeni bir metro treni gelmiş. Kapıları kapatan görevliye polis nerede diye haykırdım. Bana uzaklarda beliren bir polisi gösterdi. Hemen soluk soluğa koştum o tarafa. Polis de zenciydi. Durumu anlatacağım. Bir de baktım ki gazeteci çocuk da yanımıza gelmiş. Bu kadarını da beklemiyordum doğrusu. Benim paramı çaldı diye beni işaret ederek şikayet etmez mi? Gelin dedi polis ikimize de. Bizi tuvaletlerin bulunduğu yere götürdü. Kapıyı açtı. Çocuğa kaç dolarını çaldı diye sordu. 10 dolar deyince bana çıkar bütün paranı dedi. Bende para çok ama hiç 10 dolarlık banknotum yok. Zaten polis de ona baştan beri inanmamıştı. İkiniz adreslerinizi yazın diyerek bize ufak bir not defteri uzattı. Önce çocuk yazdı ama polis yutmadı. Bu adres Central Park'ta denk geliyor. New York'ta böyle bir adres yok dedi. Sonra benden adresimi yazmamı istedi. Polis yüzünü bana döndüğünde çocuk arkasından öldüreceğim seni türünden işaretler yapıyordu. Polise ben zaten 2 ay sonra ülkeme geri döneceğim. Ne olur birkaç dakika şu çocuğu burada tutun. Ben hemen bir taksiye binip uzaklaşayım. Başka bir şey istemiyorum. Şikayetçi de değilim, dedim. Polis söylediğimi kabul etti. Fırladım metrodan dışarıya ve bu işten de ucuz kurtulduğum için yüzüme değin, New York'un gizemli havasından içime çekerek derin bir nefes aldım. Almanya yılları ve ardından sözde bir Cezayir gezisi. Ben de iz bırakan önemli dönemlerimden biri de Almanya yıllarıdır. Almanya'ya ilk olarak İçin Teknik Üniversitesi'nde Almanya'nın en ünlü burslarından birisi olan DAT bursunu kazanarak gittim. Burs bir yıllıktı. Bunun 6 ayı Goethe Enstitüsü'de Almanca öğrenim içindi. Bu programa göre 2 ay Rothenburg Ob der Teuber'da, 2 ay Mannheim, 2 ay da Göteborg'da kaldım. Goethe Enstitüleri sanki bir aile gibiydi. Özellikle Rothenburg'da bütün sınıf olarak çok kaynaşmıştık. Dünyanın dört bir yanından geliyorduk ve 2 ay sonra birbirimizden ayrılırken bir Alman arkadaşımıza ait müzik aletleri satılan bir mağazada onun org konserini dinlerken önce sessiz sessiz ağlaştık, sonra gözyaşlarına boğulduk ve bu duygu dolu anlar uzun bir süre devam etti. Dokunaklı bir tabloydu, hala gözümün önündedir. Gezmeyi o kadar çok seviyordum ki orada da rahat durmadım. Sınıftan dört arkadaş Cezayir'e kadar beraberce gitmeye karar verdik. Ben bir İspanyol, bir Japon kızı, bir de Cezayirli Feyzi. Feyzi bir Alman arabası Volkswagen almıştı. Onu ülkesine götürüyordu. İspanyol genci ise Barcelona'dan ayrılacaktı. Paramız çok sınırlıydı. Yola çıktık. İsviçre sınırında polis bizi durdurdu. Dikkat çekiyorduk çünkü. Araba Alman arabasıydı. Ama içindekiler adeta bir dünya karmasıydı. Hepimiz arabayı dönüşümlü olarak kullanıyorduk. Paramız kısıtlı olduğu için otele para vermiyorduk. Yoruldukça arabayı kenara çekip uyuyorduk. Böylece hiç oyalanmadan İspanya'ya kadar geldik. Arabayı son olarak ben kullanıyordum. Ve çok yorgundum. Arkadaşlarımın benimle konuşmalarını istiyordum. Böylece uyanık kalacağımı hesap ediyordum. Ancak hiçbirini uyandıramadım. Kaza yapmaktan korktuğum için kenara çekip ben de uyudum. Sabah saat 10 sıralarında yüzüme vuran güneşin sıcaklığı ile uyandım. O da ne? Etrafımız insanlarla çevrilmiş ve hepsi de tuhaf tuhaf arabanın içine ve bize bakıyorlar. Meğerse bir pazar yerinin tam ortasına park etmişim. Çok utanmıştık. Barcelona'da İspanyol arkadaşımızı bırakıp yolumuza devam ettik. İspanya'nın güneyinden bir feribotla Fas'a geçtik. Geçtik ama sınırda bizi durdurdular. Bu hesapta yoktu. Güya Fas'tan da Cezayir'e geçecektik. Ancak o zamanlar Fas ile Cezayir'in arası iyi değildi. Fosfat madeni gerginliği yaşanıyordu. Feyzi de arabası da Fas sınırından içeriye bırakılmadı. Japon arkadaşımızdan da vize istediler. Sadece ben geçebilirmişim. Ortaya garip bir durum çıkmıştı. Ya onlarla beraber feribotla İspanya'ya dönüp oradan başka bir feribotla Cezayir'e gidecek ya da yoluma tek başıma devam edecektim. Benim gibi bir gezgine aynı yolu geri dönmek anlamsız geldi ve onlardan izin isteyip ayrıldım. Bir otobüsle yaptığım sıkıntılı ve uzun bir yolculuktan sonra Casablanca'ya ulaştım. Ucuz bir uçakla Romanya'ya, oradan da İstanbul'a geçecektim. Ama bana uygun bir uçağa binebilmek için tam 5 gün beton yığını olan bu tatsız şehirde beklemek zorunda kaldım. Feyzi'ye ve Japon kıza gelince, sonradan Japon kızın da ayrıldığını, Feyzi'nin Cezayir'de bir feribotla yalnız gittiğini öğrendim. Almanya'daki bu ilk deneyimimin ardından ikinci bir burs kazanarak İçin Teknik Üniversitesi'nde çalışmaya başladım. Rahmetli hocam Profesör Doktor Gürbüz Fındıkgil ve sevimli eşi Meri'nin bu konuda bana olan yardımlarını unutamam. Profesör Schiffer adında şimdi emekli olan bir bölüm başkanımız vardı. Onunla biriketleme çalışmalarını birlikte yürüttük. Beni çok severdi, güvenirdi. Hatta bölümdeki bütün yetkileri bana vermişti. Örneğin biriketleme çalışmalarının çoğunun danışma hocası bendim. Biliyorsunuz Almanya'da yaşayan Türklerden dolayı Almanlar bize çok sempatik bakmazlar. Ne kadar nazik ve dost olsalar da arada mutlaka bir mesafe bırakırlar. Bu bir gerçek. Almanya'da bir yıl yaşamış biri olarak edindiğim bu izlenimi rahatlıkla söyleyebilirim. İçinden bir teknik gezi ve Alman ırkçılığı. Her neyse, orada iki haftada bir öğrencilerle teknik geziler yapardık. Profesör Schiffer rahatsız olduğu zamanlarda kafile başkanı ben olurdum. Bir keresinde ben ve 7 Alman öğrenci Köln civarında bir meteoroloji fabrikasına teknik bir inceleme yapmak amacıyla gittik. Adet olduğu üzere bizi karşıladılar. Fabrikayı gezdirdiler. Öğle yemeğine davet ettiler. Yemekte fabrikanın yöneticisi kısa bir hoş geldiniz konuşması yaptı. Ben de öğrenciler adına orada bulunmaktan duyduğum memnuniyeti dile getirmek istedim. Fabrika yöneticisi bir yabancı olduğum için öğrenciler adına benim konuşmama izin vermedi. Tabii soğuk bir hava esti. Öğrenciler de bu duruma bozuldular. Geri döndük. Olayı duyunca Profesör Schiffer çok kızdı. Ben görevlendirdiysem beni temsil ediyor demektir diye telefon etti. Daha sonra da resmi yazılar yazdı. Türkiye'ye dönüş, kömür üzerinde çalışmalar ve boğulan İstanbul. Türkiye'ye dönmemin ardından bir süre Duru Turizm'de çalıştıktan sonra değerli hocam Profesör Doktor Cemal Biron'un teşvikiyle üniversiteye asistan olarak girdim. Yıl 1973. Özellikle de ülkemiz için önemli olduğuna inandığım kömürün doğru kullanımı ile ilgileniyordum. Biliyorsunuz kömür dünyanın bir numaralı enerji kaynağı. Bu dev kaynağın insana ve çevreye zarar vermeden kullanılması gerektiğine inanıyorum. Ama o zamanlar durum hiç de iç açıcı değildi Türkiye'de. Bana çevreyle ilgilenmeye ne zaman başladınız diye soruyorlar zaman zaman. İşte sorunun yanıtı budur. Hava kirliliği ve kömür tüketimi ilişkisinden hareketle çevreyle ilgilenmeye başladım. Kullanılan kötü vasıflı kömürden kaynaklanan hava kirliliği o dönemde çok tehlikeli boyutlardaydı. İnsanların sağlıkları, ayrıca akarsularımız, yeraltı sularımız, nehirlerimiz, binalarımız, tarım ürünlerimiz, ağaçlarımız birer birer elden gidiyordu. Zamanın belediye başkanı olan Bedrettin Dalan bu önemli sorunun çözümü için geniş bir araştırma başlatmıştı. O çalışmaya ben de katılmıştım. Bu sebeple pek çok büyük kömür şirketini ziyaret edip sahibi ve yöneticileriyle tanışmıştım. Çoğunun da iyi niyetli olmadığını gördüm. Onlar için önemli olan kömürün çıkarılacak İstanbul ve çevre halkına en kolay yoldan satılmasıydı. Miktar belli olmadığı için vergilendirmesi de çok zordu. Ayrıca kömürler %30, %40 oranında da su içeriyordu. Yolları harap ettiği trafiği tıkayan kömür kamyonları da cabası tabii. Fazla su içerdiği için yanmıyordu bu koca kömür kütleleri. Bu sefer sulu kömürleri yakabilmek için dışarıdan enerji veriliyordu. Isınan kömür parçalanıyordu ve su buharının içindeki uçucu maddeler ve askıdaki karbon parçacıkları çıkıyordu. İşte bu pis hava kentin üzerine kabus gibi çöküyordu. İstanbul neredeyse insanların maskeyle dolaşacakları bir kent haline gelmişti. Ortada önemli bir sorun vardı. İnsan sağlığı kutsaldı. Ben ve benim gibi düşünenler bütün sınırları zorlayarak mücadele etmeliydik. Medyada bütün kentin tehlike içinde yaşadığını ve böyle bir uygulamanın dünyanın hiçbir yerinde olmadığını anlatmaya başladım. Bu arada bir de petrokoklar devreye girdi. Kükürt oranı yüksekti. Ağır metaller içerdiğinden dolayı dünyanın hiçbir yerinde ev yakıtı olarak kullanılmıyordu. Ama ne acı ki ülkemizde satışa sunulmuştu. Kalorisi yüksek ve külü az olduğu için bir yakıt olarak halkın beğenisini kazanmıştı. Ama ya yanınca atmosfere geçen kükürt dioksit ve diğer ağır metaller bunu kimse düşünmüyordu. Bu karmaşa içinde medyada neye inanacağını şaşırmıştı. En çok Genç Madenciler Derneği, GEMAT, halka yaptığım uyarılardan rahatsız oluyordu. Derneğin üyeleri önce dolaylı yollardan beni tehdit ettiler. Sonra da mahkemeye verdiler. Korkup vazgeçeceğimi zannettiler. Mahkemedeki her duruşmaya özellikle şahsen katıldım. Ve bu arada programlı olarak medyayı mahkemeye çektim. Televizyon ve radyo kanallarında, gazetelerde, haberlere, programlara konu oldu. Beklediğimden de çok ses getirdi. 20 Mayıs 1995 tarihli Vakit Gazetesi, Bilim Adına Komik Dava, Hürses Gazetesi, Çevreci Profesör Yargıç önünde,